Ayrım 24.
Bunu keyfine göre mi yapıyordu? Yoksa gizlice fakirlerden o toprakları satın mı almıştı? Bu konuda da bir şey söyleyemem. Bunu öğrenmenin en kestirme çaresi bölgeye kadastro memuru arkadaş Sportney'e sormak değil mi? 26 yılında bizde toprak dağıtımını o yapmıştı. O bilmez de kim bilir bu işi? Davidov neşelendi. Ellerini sevinçle ovuşturarak "Tamam, oldu," dedi. "Sportney bu toprakların kime ait olduğunu bilir tabii. Doğrusu bu. Ben ise buradaki toprak ayrımı işini toprak ofisinden gelmiş bir heyetin filan yaptığını sanıyordum. Hemen şu kar dedeyi bul. Bir an beklemeden iki tayı küçük faytona koşsun. Kasabaya gidip Sportney'i getirsin. Ben ona bir pusula yazarım." Ostrovnov dışarı çıktı. Ama 5 dakika kadar sonra döndü. Bıyık altından gülerek parmağıyla Davidov'a gel diye işaret etti. "Beraberce saman ambarına gidelim. Orada bir şey göreceksiniz ki şaşıp kalacaksınız." Köy meclisi binasının avlusunda, bütün köyde olduğu gibi yazın en sıcak günlerinde öğleden sonra etrafa çöken derin bir sessizlik vardı. Güneşin altında solmaya yüz tutan çimenlerin kokusuna, ahırdan gelen kuru tezek kokusu karışıyordu. Davidov saman ambarına yaklaşınca yeni biçilmiş, azıcık da kurumaya başlamış otların keskin kokusunu duydu. Öylesine kuvvetli bir kokuydu ki bu, Davidov bir an kendisini bozkırda, yeni biçilmiş ot yığınlarının yanında sandı. Yakov Lukic kapının bir kanadını yavaşça açarak yana çekildi. Davidov'u önünden geçirerek alçak sesle, "Şu çifte kumrulara bakın," dedi. "Daha bir saat önce kıran kırana dövüştükleri hiç akla gelir mi? Demek ancak uykuya daldıkları zaman aralarında ateşkes anlaşması yapıyorlar." Davidov gözleri karanlığa henüz alışmadığı için ilk anda damdaki aralıktan içeriye, dümdüz bir çizgi halinde süzülerek samanlığın ortasına rastgele konulmuş yığının tepesine saplanan güneş ışınından başka bir şey göremedi. Sonra o saman yığınının üzerinde uyuyan Şukar Dede ile yanında toz toparlak olmuş Trofim'i fark etti. Yakov Lukic bu sefer yüksek sesle, "Dede sabahtan öğleye kadar tekenin peşinde kırbaçla koştu durdu," dedi. "Şimdi ise görüyorsunuz ya, yan yana uyuyorlar." Bunun üzerine Şukar Dede uyandı. Ama daha dirseğini dayayarak yeni doğrulmuştu ki Trofim 4 ayağıyla saman yığınını iterek yay gibi fırladı. Yere atladı, başını eğdi. Sonra tekrar savaşacağını haber vermek istiyormuş gibi sakalını birkaç kere salladı. Şukar Dede dövüşe hazırlanan Trofim'i işaret ederek kuvvetini kaybetmiş uykulu bir sesle "Hiç böyle boynuzlu canavar gördünüz mü arkadaşlar?" diye söylendi. Sabaha kadar samanların üstünde tepinde, aksırdı, tıksırdı, dişlerini gıcırdattı durdu. Bir an olsun gözümü kırpmama fırsat vermedi. Allah'ın belası. Sabahleyin kaç defa dövüştük. Şimdi de buyurun bakalım. Gelmiş yanımda çöreklenmiş, uykuya dalmış. Hangi uğursuz kuvvet onu alıp da yanıma getirmiş bilmem ki. Uyandırdık ya, gene dövüşe hazırlanıyor zebani. Bir insan böyle her an hayati tehlikedeyken nasıl yaşayabilir? Vallahi göreceksiniz, bu işin sonunda cinayet olacak. Ya ben onu geberteceğim ya o benim gırtlağıma boynuzlarını saplayıverecek. O zaman da çok ararsınız şu kar dedeyi. Sözüme inanın, bu boynuzlu herifle aramızda bir kötülük olacak. Birimizden biri ölü çıkacak bu avludan. Şukar dedenin elinde nereden çıktığı belli olmayan bir kırbaç göründü. İhtiyar onu şöyle bir havada savuracak oldu. Trofim fırsat vermeden iki sıçrayışla kendini samanlığın karanlık köşesine attı. Küçük ayaklarıyla yeri tepe tepe meydan okur gibi fosforluymuşçasına parlayan gözlerini Şukar dedeye dikmişti. İhtiyar kırbacı yan tarafa bırakarak sıkıntılı sıkıntılı başını salladı. "Siz böyle bir musibet varlık gördünüz mü? Ancak kırbaç sayesinde kurtuluyorum ondan. O da her zaman değil. Çünkü o Allah'ın belası beni hiç aklı hayale gelmeyecek yerlerde kıstırıyor, gözetliyor kerata. Bu yüzden gece gündüz şu kırbacı elimden bırakamıyorum. Bu tekenin yüzünden ne rahatım ne huzurum kaldı. En olmayacak yerde bir bakarsın karşına çıkar. Bakın dün ne oldu? Çok önemli. Başka bir zamanda bırakılamayacak bir ihtiyacımı görmek için ambarın öbür tarafına, uzakça bir yere gittim. Etrafıma bakındım. Teke yok. Oh, hamdolsun herhalde o Allah'ın belası Trofim serin bir yer bulmuş dinleniyor ya da avlunun öbür tarafında bulduğu otları yiyor diye düşündüm. İçim rahat etti. samanlığın arkasına geçtim. Tam gerektiği şekilde güzel güzel çömelmiştim ki uğursuz yaratık karşıma dikildi. Kafasını yana eğmiş, yavaş yavaş bana doğru geliyor. Neredeyse üzerime atılıp boynuzlarını böğrüme saplayacak. İster istemez doğruldum. Bir kırbaçta kovdum onu. Tam çömelmiştim, baktım gene köşeden döndü geliyor. Kaç defa böyle üstüme atılmaya çalıştı. Artık ihtiyacım görecek ne heves bıraktı ne bir şey. Buna da yaşamak mı dersiniz? Ben romatizmalıyım. Ayağımda romatizma var. Genç değilim ki. Talimli asker gibi bilmem kaç kere çömelip doğrulayım. Böyle birkaç kere çömelip doğruldum mu, ayaklarında titreme, belimde de çeşit çeşit ağrılar başlıyor. Bu trofim yüzünden, vallahi doğru söylüyorum, şu kadarcık bir canım kaldıysa onu da kaybedeceğim. Günün birinde bakarsınız, ihtiyacımı görürken açıkta ölüp gitmişim. Eskiden kartal gibi bütün bir gün tüneyebilirdim. Ama şimdi öyle birkaç defa çömelip doğruldum mu, sonradan birini çağırıp beni koltuk altlarımdan tutarak kaldırmasını rica etmem gerekiyor. İşte bu kahrolası uğursuz Trofim beni böyle utanılacak bir hale getirdi. Tuh, Allah belasını versin. Şukar öfkeyle yere tükürdü. Sonra bir şeyler mırıldanarak küfrede de saman yığınının içinde el yordamıyla bir şeyler aradı. Davidov alaylı alaylı gülerek... Sen de kültürlü bir insan gibi yaşamasını öğren, helaya gir. Öyle samanlıkların ambarların aralarında sürtme, dedi. Şukar üzüntüyle baktı, sonra elini salladı. Yapamıyorum, midem bulanıyor, ben şehirli değilim. Bütün ömrümce ihtiyacımı kırlarda görmüşüm. İsterim ki her tarafından rüzgar essin. Kışın en şiddetli soğukta bile beni ayak yoluna götüremezsin. Sizin binadaki helaya girdim mi, oranın o pis kokusundan fena oluyorum. Birazcık fazla durursam bayılırım vallahi. Eh, öyleyse bu konuda sana hiçbir yardımda bulunamayız. Nasıl istersen öyle hareket et. Yalnız şimdi faytona tayları koş da hemen kasabaya git. Kadastro memurunu getir. O adamla çok önemli bir işimiz var Lukiç. Sen Sportney'in nerede olduğunu biliyor musun? Davidov karşılık alamayınca arkasına baktı. Ostrovnov, Şukar dedenin konuşmalarının bir türlü sonu gelmediğini bildiği için tavlaya gitmişti. Tayları, faytona kendisi koşacaktı. Şukar dede kendine güvenen bir tavırla, ''Kasabaya gitmek kolay, bir saniyede giderim.'' dedi. ''Benim için işten bile sayılmaz. Ama sen bana anlatsan arkadaş Davidov, neden eski kulakların bütün hayvanları ama hepsi huy bakımından tıpkı eski sahiplerine benziyorlar? Neden öyle kötülük etmekten zevk alıyorlar? Üstelik aklın almayacağı kadar da sinsi hepsi. Ha, neden böyle? Bak bir kere şu işe yaramaz trofimi alalım. Neden bir defa olsun söz gelimi Yakov Lukiç'e boyun uzatmadı da hep benim üstüme varıyor? Bilmiyorsan söyleyeyim. Çünkü kendi kulak akrabasının kokusunu aldı da onun için. Tabii ona hiç dokunur mu? Bütün hırsını benden alır. Ya da eskiden kulaklara ait olan herhangi bir ineği ele alalım. O inek kolhozda sütünü sağan kadına, mallarına el konmuş eski sevgili sahibesine verdiği kadar süt verir mi hiç? Haydi diyelim bu konuda haklı hayvan. Eski sahibesi onu şeker pancarıyla, yemek artıklarıyla, çeşit çeşit başka yiyeceklerle beslerdi. Bizim süt sağan kadın öyle mi ya? Önüne geçen yıldan kalma bir parça saman atar, oturup hayvan süt versin diye uykulu uykulu bekler. Eskiden kulakların olan köpekleri al, onlar da öyle. Hepsi aynı. Neden hep üstü başı yırtık pırtık, fakir adamların üstüne atılıyorlara? Söz gelimi, neden benim gibilerin üzerine varıyorlar? Sana ciddi bir soru işte. Bunu makarada sordum. Bana, bu da bir sınıf çatışması dedi. Ama sınıf çatışmasının ne demek olduğunu anlatmadı. Güldü, kendi işine bakmak için çekip gitti. Ne yapayım ben böyle sınıf çatışmasını? Şeytanlar götürsün onu. Eğer köyde dolaşırken her köpeğe korkuyla bakacaksam, yazıklar olsun o sınıf çatışmasına. Köpeğin alnında doğru dürüst bir köpek mi, yoksa kulak soyundan mı geliyor diye yazılı değil ki. Makar'ın dediği gibi kulaklara ait bir köpek benim sınıfıma düşmansa ne yapmalıyım ben? Onu kulak sınıfından çıkarmalıyım değil mi? Gel gelelim itin malına nasıl el koyarsın? Canlı canlı postunu yüzecek değilsin ya, böyle bir şey yapamazsın. Zaten yapmaya kalksan o daha önce davranıp senin derini yüzer. Hem de hiçbiri. Demek yapılacak iş çok basit. O sınıf düşmanını önce ayaklarından bağlamalı, sonra derisini yüzmeli. Geçenlerde Makar'a bunu teklif ettim de bana, ne budala adamsın be moruk. Öyle bir şey yapmaya kalkarsak köydeki köpeklerin yarısını öldürmemiz gerekir dedi. Ama hangimiz daha budala orası şimdilik belli değil. Bence Makar'ın kafasında da azıcık çatlaklar var. Ben de değil, deri toplama bürosu işlemek için it derisi kabul etmez mi? Eder. Oysa bütün memlekette kulakların elinden alınmış, sahipsiz, bakımsız kaç köpek var dersin ha? Milyonlarca. Hepsinin derisi yüzülse, o deriler işlense, itlerin yönü eğrilip çorap yapılsa ne olur? Ben sana söyleyeyim ne olacağını. Rusların yarısı ayağında rugan çizmelerle dolaşır. Köpek yününden yapılmış çorap giyenler de ömürleri boyunca romatizmadan kurtulmuş olurlar. Ben köpek yününden yapılmış çorapların romatizmaya iyi geldiğini ninemden işitmiştim. Ondan daha iyi bir çaresi de yokmuş zaten. Hem boş yere ne konuşayım. Kendim de romatizma çektim. Ancak köpek yününden örülmüş çorap kurtarıyor beni. Onlar olmasaydı çoktandır yengeç gibi yerde sürüne sürüne yürürdüm. Davido merakla, ''Dede sen bugün kasabaya gitmeye niyetli misin?'' diye sordu. ''Niyetliyim ama sözümü kesme. Baksana daha neler söyleyeceğim. Köpek derilerini işlemek konusundaki bu icat aklıma gelince üst üste iki gece uyumadım. Hep düşünüp duruyordum. Benim bu parlak fikrimden devlete ne kadar yarar gelecek diye. Asıl önemlisi bu başarım için beni nasıl ödüllendireceklerdi. Vallahi ellerim titremese merkez komitesine yazacaktım. Bir bakarsın attığım tohum yerini bulur. Benim böyle kafamı yorarak harcadığım bunca çaba için devlet bana ödül verirdi herhalde. Düşündüm taşındım. Sonra gidip her şeyi Makar'a anlatmaya karar verdim. Ben öyle bencil değilim ki. Gittim içimdekileri ona olduğu gibi açtım. Makaruşka dedim. Ben ihtiyar bir adamım. Parayı ödülleri ne yapayım? Ben seni ömrünün sonuna kadar mutluluğa kavuşturmak istiyorum. Bu düşüncemi merkeze yazsana. Göreceksin bağımsızlık savaşında kazandığın madalya gibi bir madalya verecekler sana. Yok eğer ayrıca para da verirlerse o vakit onu yarı yarıya paylaşırız. Usul öyle değil mi ya? İstersen sen madalyayı kendine al. Yavrulu bir inek ya da bir buzağı alacak kadar para verirlerse ben buna da razıyım dedim. Başkası olsaydı ayaklarıma kapanır teşekkür ederdi. Makaruşka öyle mi ya? Bana bir teşekkür etti ki sorma. Ansızın iskemlesinden fırladı. Aman Allah'ım, bana ana avrat bir sövmeye başladı. Sen ihtiyarladıkça bulunuyorsun be diye bağırıyordu. Omuzunun üzerinde baş değil boş çanak taşıyorsun. Savurduğu küfürlerden odanın havası öyle bulanmıştı ki sinek geçemezdi. Bir de akıllılık taslar. Başkası olsa neyse hani. Ama akıllılık taslamak ona düşmez. Akıl mı onunkisi? Ne kendi yer ne başkasına yedirir. Oturdum, savurduğu küfürlerden boğazı kurusun da sussun diye bekledim. Kendi kendime, varsın içini döksün, nasıl olsa sözünü bitirince yerine oturup susacak diye düşünüyordum. Herhalde küfretmekten yorulmuştu benim Makaruşka. Sonunda oturdu, bu kadarı yeter mi diye sordu. İşte o zaman fena halde darıldım. Gerçi onun da içtiğimiz su ayrı gitmezdi ama ziyanı yok. Yorulduysan azıcık dinlen, sonra yeniden başlarsın. Ben beklerim, acelem yok. Yalnız ne diye öyle aptal aptal küfrediyorsun Makaruşka? Ben sana iyilik etmek istiyorum. Bu dediğimi yaparsan adın Rusya'daki bütün gazetelere geçer dedim. İşte o zaman yerinden fırladı, dışarı çıktı, kapıyı şak diye kapattı. Sanki poturunun içine kaynar su doldurmuştum. O akşam danışmak için öğretmen Şipin'e gittim. Ne de olsa okumuş adamdır. Ona hepsini anlattım. Makar'ın nasıl davrandığını da söyleyip şikayet ettim. Bence bütün bu okumuş adamlar azıcık çatlak. Öyle az buz değil, adam akıllı çatlak. Bana ne dedi biliyor musun? Alaylı alaylı güldü. Sonra, bütün büyük adamlar düşünceleri için acı çekmişlerdir. Sen de bu acılara dayanmalısın dede, dedi. Sözüm ona beni teselli ediyordu. Ayol o öğretmen değil, sersemin biri. Neye dayanacakmışım ben? Neyi bekleyecekmişim? Dediğimi yapsalardı ineğe kavuşacaktım. Ama değil ineği, kuyruğunu bile göremedim. Hep de Makar'ın inatçılığı yüzünden. Bir de dost geçiniyor. Hay öyle dostluğun içine. Gene onun yüzünden evde de bir sürü tatsızlık oldu. Bizim ihtiyara, belki de Allah bize benim o akıllıca çalışmalarım sayesinde bir inek bahşeder diye övünmüştüm. Tam bahşetti. Bekle, başka işi yoktu. Gel gelelim benim karı her gün dırlanmaya başladı. Nerede inek? Gene mi kıtır attın? Yalan mı söyledin? Diyor, dırdırından geçinmiyordu. Onun yüzünden neler neler çektim. Madem bütün büyük insanlar öyle acılar çekmişler, ne yapalım? Ben de çekerim. Ama benim o parlak fikrim boşuna ziyan oldu diye acıyorum. Ne yaparsın? Kadere karşı gelemezsin ya. Davidov kapının pervazına dayanmış, sessiz sedasız gülüyordu. Şukar dede ise biraz kendine gelince acele etmeden çoraplarını, kunduralarını giymeye başladı. Sonra Davidov'a hiç önem vermeden kendi kendine konuşur gibi devam etti. Köpek yününden yapılmış çorap romatizmaya karşı birebirdir. Bütün kışı ayağımda o çoraplarla geçirdim. Bir gün olsun çıkarmadım. Bahara doğru ayaklarım neredeyse tamamen çürüyecekti. Sonra bizim kaşık düşmanı da kaç kere köpek kokuyorsun diye beni evden kovacak oldu ama romatizmam geçti. Tam bir ay tavuk peşinde dolaşan genç bir horoz gibi rahat rahat oynaya oynaya dolaştım. Gel gelelim bir yararı oldu mu sanki? Hiç olmadı. Çünkü bu aptal kafaya laf dinletemiyorum ki. Daha baharda ayaklarımı ıslatmıştım. O zaman hapı yuttum işte. Ama artık bu hastalık beni eskisi kadar korkutmuyor. Şöyle tüyleri kıvırcık, uslu bir köpek yakaladım mı hemen kırpacağım. Böyle bir daha romatizmanın yüzünü görmeyeceğim. Şimdi nasıl yürüyorum görüyor musun? Kursağına fazla yem doldurmuş idiş kuşu gibi. Ama bir kere o şifalı çorapları giyeyim, gençlere bile taş çıkartırım. Yalnız işin güç tarafı bizim karının köpek tüyünü eğirmek istememesi. Onları eğirip bana çorap örmeye gönlü yok. Köpek kokusundan başı dönüyormuş. Bir başladım o tüyleri eğirmeye, çıkrığın başında tükrüğünü ters yutuyor. Önce hıçkırıyor, hıçkırıyor, sonra boğulur gibi yutkunuyor. En sonunda bütün midesi bulanıyor. Görsen içi dışına çıkıyor gibi oluyor. Onun için artık üstüne varmıyorum. İlla bana çorap örsün diye zorlamıyorum. Yünü kendim yıkadım, güneşte kuruttum, eğirdim, kendi kendime de çorapları ördüm. İhtiyaç adamı her kılığa sokar oğlum. İş bununla kalsa gene iyi. Asıl kötü tarafı şu. Benim karı var ya, zehirli yılanın biridir. Tam bir cadı. 2 yıl önce yazın ayaklarımda ağrı başlamıştı. Ne yapayım? Hemen aklıma o köpek tüyünden örülmüş çoraplar geldi. Bir sabah komşunun dişi köpeğini tatlı çörekle kandırarak bizim taşlığa çektim. Üstünde ne kadar tüy varsa hepsini kırptım. Hani tam bir köpek kırpıcısı gibi. Kasabadaki berberler bile öyle yapamaz. Yalnız kulaklarında 2 demet tüy bıraktım, güzelliği bozulmasın diye. Azıcık da kuyruğunun ucunda. Üstüne konan sinekleri kovabilmesi için. İnanmazsın, yarım pud tüy çıkardım hayvanın sırtından. Davidov avuçlarıyla yüzünü kapamış, gülmekten katılıyordu. Nefesi tıkanır gibi, biraz fazla söyledin gibi geliyor, dedi. Azıcık palavra tarafı yok mu bunun? Ama daha zor sorular karşısında bile Şukar dedenin kılığı kıpırdamazdı. Kayıtsız bir tavırla omuzlarını silkti. Sonra büyüklük gösteriyormuş gibi sözlerinde belki küçük bir yanlış olduğunu kabul etti. Belki birazcık daha azdı. 10-12 funt kadardı. Hayvanı tartmadım ki ne bileyim. Yalnız o dişi köpek öyle tüylüydü ki tıpkı bir merinos koyunu gibi. Sırtından çıkardığım yün bana ömrüm boyunca yeter diye düşünüyordum. Hayır efendim, topu topu bir çift çorap örebildim. Onu da bitirir bitirmez bir de baktım ki geri kalan tüyleri bizim karı bulmuş, hepsini son tüyüne kadar bahçede yakmış. Dedim ya sana, benim karı kana susamış dişi kaplandır diye. Kötülükten yana bu Allah'ın belası tek eden hiç farkı yok. Bir o, bir de Trofim. İkisini de bir arabaya koş, vallahi doğru söylüyorum. Senin anlayacağın benim bütün yedek tüyleri ateşe verdi. Onun yüzünden elimde hiçbir şey kalmadı. Oysa ben o dişi iti kırparken uslu dursun diye boynuna koca bir torba çörek asmıştım, anlıyorsun ya. Onlardan da olduk. Ama o dişi köpeğin işi hiç rast gitmedi. Ben kırpma işini bitirdiğimde çok memnun olmuş gibiydi. Sırtındaki fazla tüyleri kestim de yükünü hafiflettim diye. Hatta sevincini belli etmek için ucundaki fırça gibi tüyleriyle kuyruğunu sağa sola sallayıp duruyordu. Sonra birden hızla dereye koştu. Sudaki aksine bir bakmış, utancından ulumaya başlamış. Sonradan bizim köylüler söyledi. Hayvan dere boyunda dolaşıp duruyormuş. Herhalde utancından kendini dereye atıp ölmek istiyordu. Gel gelelim, bizim derede su diz boyu bile değil. Kendini kuyuya atabilirdi. Akıl edemedi bunu. Ama daha fazla akıl beklenir mi ondan? Ne de olsa hayvan işte. Böcek gibi bir şey. Aklı desen bir parmakçık. insanın aklıyla bir değil ki. Hayvan 3 gün 3 gece komşu ambarlarda uluyup durdu. Uluduğunu duydukça içim parçalanıyordu. O ambarların içinden çıkmıyordu. Senin anlayacağın utancından kendini yiyip bitiriyordu. O halde insan yüzüne çıkmak istemiyordu. Sonunda da köyden uzaklaştı. Kimsenin gözüne görünmedi. Ta sonbahara kadar dönmedi. Ancak tüyleri tekrar çıkınca sahibinin yanına dönmüş. Ya meğer böyle utangaç bir köpekmiş işte. Ondaki utanma duygusu bazı karılarda bile yoktur. Allah biliyor ya, doğru söylüyorum. O günden beri karar verdim. Gene ihtiyacım olur da bir köpek kırpmam gerekirse dişilere hiç el sürmeyeceğim. Hayvanları elbiselerinden yoksun etmeyeceğim. Kadınlık duygularını yaralamak istemiyorum. İyisi mi erkek köpeklerden birini seçerim. Bilirsin ya, erkek köpekler pek o kadar utangaç değildir. İstersen ustura ile derisini kazı, kılı bile kıpırdamaz. Davido şu karının sözünü keserek, ''Masal okumayı bırakacak mısın sen?'' dedi. ''Daha yola çıkacaksın, acele etsene.'' ''Şimdi çıkarım, şu kunduralarımı giyeyim, hazır olurum. Yalnız Allah aşkına sözümü kesme, çünkü sözümü bir kestin mi aklım fikrim karışır, ne anlattığımı unuturum. Diyordum ya sana, makaruşka beni budala sanıyor ama öyle bir yanılıyor ki, bana göre ne de olsa genç, daha Hanya'yı Konya'yı bilmiyor. Her şeyi kendi aklına göre hesap ediyor. Ben ise kaçın kurasıyım, yaş tahtaya basar mıyım hiç? Basmam. Doğrusu o makar gelip benden akıl danışsa, kendisi için hiç fena olmaz, işte o kadar. Şukar dede sanki zaman zaman dalga halinde gelen bir konuşma krizine tutulurdu. Razmiyotnov'un dediği gibi şimdi de kurulmuş makineden farksızdı. Artık onu susturmak yalnız güç değil, hemen hemen imkansız bir şeydi. Ömründe hiçbir işi rast gitmemiş olan ihtiyara daima şefkat, anlayış gösteren, ona karşı acımaya benzeyen bir duygu besleyen Davidov, buna rağmen Şukar'ın dudaklarından çağlayan gibi dökülen sözleri kesti. ''Dur dede, azıcık kendine gel, nefes al. Senin bir an önce kasabaya gidip kadastro memurunu getirmen gerekiyor. Onu tanıyor musun bari? Ben senin o Stoporni'yi değil, kasabanın sokaklarında dolaşan bütün köpekleri bile tanıyorum. Köpek konusunda uzmanlığın var, orasını anladık. Ama bana Stoporni'yi gerekli, anlıyor musun? Dedim ya sana getiririm diye. Öyleyse getireceğim. Hem de gerdeğe girecek gelin gibi getireceğim. O kadar işte. Yalnız sen sözümü kesme. Ne fena adet edinmişsin öyle, ikide bir insanın sözünü kesiyorsun. Sen gittikçe makaruşkadan beter oluyorsun, vallahi öyle. Nagulnov hiç olmazsa Timoşka'yı vurdu, kahraman bir kazak sayılır. O sözümü kesse ona bir şeycikler demem. Çünkü bir kere ona karşı çok saygım var. Ya sen ne kahramanlık gösterdin şimdiye kadar?